Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar. Geçtiğimiz haftaki yayınımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kaybettiği zaman neden iktidarı bırakacağını ve seçmen rızasını temin etmeden ya da kazanmadan o koltukta neden oturamayacağını anlatmıştım. Tabii ki o yayın sonrasında akla hemen tamam Erdoğan seçimi kaybederse gider ama seçimi kaybeder mi sorusu geldi ve sosyal medyadan da bana bu konuda yorum yapanlar, yazanlar oldu. Dolayısıyla ben bu haftaki yayınımda biraz bu konuya odaklanmak istiyorum. Çünkü muhalefet partileri son dönemde en azından anketlerin bize gösterdiği kadarıyla oylarını arttırmaya başladılar. Ve hatta ilk defa sanırım yani bir ay önce oldu bu. İlk defa Millet İttifakı'nın oyu anketlerde Cumhur İttifakı'nı geçmeye başladı. Yani tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şimdiden seçim kaybetmiş bir lider olarak görmek aceleci bir tavır olacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala seçimleri kazanmak ve iktidarda kalmak için atabileceği adımlar var. Dolayısıyla bu haftaki yayınımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda kalmak için, yani seçimleri kazanıp iktidarda kalmak için neler yapabileceğini tartışmak, analiz etmek istiyorum. Öncelikle tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son dönemde zayıflamasının temel sebebi Türkiye'de iktisadi durgunluk. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kazanmak için iktisadi büyüme sağlayacak ve özellikle kendi seçmenlerini iktisadi olarak tatmin edecek adımlar atabilir. Fakat tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ben ciddi, manalı, uzun vadeye de devam edebilecek istikrarlı bir büyüme olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye zaten birkaç senedir yabancı yatırım çekmekte çok zorlanıyor ve buraya yurt dışından fon aktığı zaman bu daha çok kara para aklama projelerinin veya otoriter rejimlerin elitlerinin değerlendirmek için yolladığı paralar üstünden oluyor. Yani aslında bizim ortalama gelir seviyemizi yukarıya çekecek ve işsizlik oranını düşürecek şekilde uzun vadeli yatırım Türkiye'ye gelmiyor. Biraz daha spekülatif, hatta yasa dışı yollarla kaynak Türkiye'ye akıyor. Tabii hukukun partizanlaştığı, hukuk sisteminin neredeyse tamamen partizanlaştığı, siyasi kurumların zayıfladığı bir ortamda Türk şirketler bile aslında yatırım konusunda, yani Türkiye'ye yatırım yapma konusunda temkinli davranıyorlar. Zaten çok uzun bir süredir Türkiye'ye ciddi bir yolsuzluk ve kötü harcama sarmalına girdi. Şimdi dolayısıyla böyle bir tabloda ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun vadede ciddi bir iktisadi büyüme sağlayabilecek bir adım atabileceğini düşünmüyorum. Daha çok onun odaklanabileceği seçimlere kadar kısa vadede, yani önümüzdeki 1-1,5 senelik periyotta kendi tabanını özellikle rahatlama hissi getirecek çeşitli iktisadi hamleler yapabilir. İşte mesela son birkaç gün önce Merkez Bankası'nın aldığı faiz düşürme kararını da ben biraz bu şekilde yorumladım. Yani iç piyasada tüketimi arttıracak, özellikle emlak piyasasını rahatlatacak ve tabii Türkiye'yi tekrardan bir ucuz iş gücü merkezi haline getirerek onun üstünden yatırım çekecek ve bir adım olarak ben bu faiz kararını gördüm. Fakat tabii bu faizin düşürülmesinin Türk lirasını aşırı değersiz hale getirmesi ve tabii onun kısa vadede yaratacağı enflasyonun da ciddi bir götürüsü olacak. Tabii takip edilen bu ekonomik politikalar zaten üst orta sınıfı, orta sınıfları ciddi bir şekilde vuruyor. Fakat bence sabit gelirlileri ve tabii şehirli fakirleri de ciddi bir şekilde vurmaya başladı. Çünkü enflasyon aslında özellikle bu grupları, çünkü onların maaşları neredeyse hiç değişmiyor ve sürekli enflasyonun altında kalıyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de AKP'nin tabanı olan sabit gelirli kesimler, şehirli fakirler son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği iktisadi politikalardan kötü şekilde etkileniyorlar ve Sayın Erdoğan'ın beklediği bu iktisadi rahatlama bence bu faiz kararı üstünden onun gelmesi mümkün değil. Başka bir hamle olarak tabii Erdoğan yönetimi sosyal yardımları artırmaya çalışabilir. Memurlara zam yapmaya çalışabilir. Biz bunu aslında 1990'lı yıllarda seçim kazanmak isteyen iktidarların defaatle yaptığına tanık olmuştuk. Fakat tabii böylesine hamleler yapacak artık hazinede pek kaynak da kalmadı. Para basma yoluna gitmesi zaten çok yüksek olan enflasyonu daha da arttıracaktır. Dolayısıyla ben kaynak dağıtma anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinin kolunun biraz bağlı olduğunu düşünüyorum. Mesela işte son dönemde kamuoyunda çok ses getiren ve sayıları artık milyonlarla ifade edilen, hele de aile üyelerini de katarsak, emeklilikte yaşa takılanlar grubu. Mesela bu gruba yönelik bir hamle yapmayı düşünebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat tabii bütün bu kararların hepsinde, yani hangisini seçerse seçsin, Erdoğan yönetiminin ödemek zorunda kalacağı ciddi bir ekonomik maliyet var. Ben artık Türkiye ekonomisinin kötü yönetilmesi ve Erdoğan yönetiminin yolsuzluklara batması nedeniyle bu tarz hamleleri artık yapacak kaynağa sahip olmadığını düşünüyorum. Ya da en azından bu hamleleri atarken çok zorlanacağını düşünüyorum. İkinci bir hamle olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti çeşitli yöntemlerle bölmeye çalışabilir. Biz aslında bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde adım atmaya çalıştığına tanık oluyorduk. Mesela işte yaklaşık bir senedir Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etmeye çalışıyor. Oy oranının ötesine geçen Saadet Partisi'nin tabii İslamcı taban üzerinde önemli bir ağırlığı var. Fakat tabii şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda attığı adımları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kabul etmedi. Ve Saadet Partisi'nin tabanı da açıkçası bu konuda çok da gönüllü durmuyor. Yani tekrardan Cumhur İttifakı'na girmektense bağımsız hareket etmeyi sanırım Saadet Partili birçok seçmen de tercih ediyor. Nitekim bu nedenle ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi'ne yönelik hamlelerini o partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu üstünden değil, Oğuzhan Asiltürk üstünden yapıyordu. Fakat tabii Asiltürk'ün de birkaç hafta önce vefat etmiş olması bence artık bu stratejinin tamamen önünü kapamış durumda. İslamcı bir kökenden geldiği söylenebilecek Deva ve Gelecek Partileri zaten yakın zamanda kuruldu. Yani tekrardan Cumhur İttifakı'na girmelerinin hiçbir anlamı olmayacaktır. Çünkü zaten bir buçuk sene önce AKP'den, yani Cumhur İttifakı içinden istifa etmiş ve artık yavaş yavaş AKP'ye eleştiri yöneltmeye başlamış siyasetçilerin kurduğu partiler bunlar. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na girmelerinin pek bir anlamı olmayacaktır. Bunun yerine sanırım Cumhur İttifakı'ndaki bazı siyasetçiler ve belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deva, Gelecek, Saadet Partisi gibi partilerin belki de yanına İYİ Parti'yi alarak bir sağ blok oluşturmaları ve Millet İttifakı'nı zayıflatarak Cumhur ve Millet İttifakı'nın yanında üçüncü bir blok olarak seçimlere girmeleri olacak. Çünkü böyle bir durumda Millet İttifakı'nın da oy oranı düşeceği için parlamento seçiminde Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın önünde çıkacaktır. Ve dolayısıyla milletvekili sayısı anlamında da böyle bir üçüncü ittifakın çıkması belki Cumhurbaşkanlığı seçimini o kadar etkilemeyebilir ama parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın önünü açabilir. Bu ihtimal hala geçerli fakat bu konuda yapılan sondaj çalışmalarında herhangi bir olumlu sonuç en azından şu ana kadar çıkmadı. Ve bu konuda açıkçası İYİ Parti'nin çok sağlam durduğunu ve böylesine bir sağ bloğa girmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber hareket etmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Ben bu pozisyonun öyle kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Tabii son olarak biz önceki dönemlerde farklı çevrelerin İYİ Parti veya HDP'nin bir noktada tekrardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la müzakere edebileceğine dair kaygılarını tanık olmuştuk. Fakat İYİ Parti'ye yapılan çağrılar sonuçsuz kaldı. Açıkçası HDP'ye de Kürt sorununda bu kadar güvenlikçi bir dil benimsemişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonunu değiştirmesi mümkün değil. Hem kendi tabanı da buna çok sıcak bakmayacaktır, hem de daha da önemlisi Milliyetçi Hareket Partisi kabul etmeyecektir. Dolayısıyla ben açıkçası Cumhur İttifakı'nı genişletecek ve Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan muhalefet bloğunu bölecek hamleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ana kadar atmaya çalışsa da başarı kazanmadığını ve bundan sonra da başarı kazanma ihtimalinin, hele de Cumhur İttifakı'nın oy oranı bu kadar hızlı bir şekilde düşerken, pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü bir hamle olarak Erdoğan şu ana kadar zaten yürüttüğü o güvenlikçi politikaları sürdürerek Kürt sorununu kaşıma ve bunun üstünden milliyetçileri, özellikle de Millet İttifakı'nın içinde yer alan milliyetçileri yanına çekmeye çalışabilir. Gerçekten de Kürt sorunu Millet İttifakı'nın yumuşak karnı. Hatta bence yapısal anlamda tek zayıf noktası. Tabii şu ana kadar özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kritik noktalarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Millet İttifakı bu oyuna gelmedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tabii MHP'nin HDP'yi terörle iltisaklı bir parti gibi gösterip İYİ Parti'yi zor duruma düşürme stratejisi tutmadı. Bunun üstünden milliyetçi seçmenlerin önemli bölümünü tekrardan Cumhur İttifakı'na monte etme hedefi de dolayısıyla başarısız oldu. Bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan artık söylem düzeyinde bence atabileceği bu konuda fazla bir hamle kalmadı. Çünkü şu ana kadar zaten bu hamleleri sıklıkla yaptı. Sanırım elde kalan son yöntem Kürt sorunu nezdinde HDP'nin önümüzdeki dönemde kapatılması olacaktır. Açıkçası takvim şu an işliyor. Yani HDP'nin kapatılmasına yönelik bir dava süreci Anayasa Mahkemesi'ne açılmış durumda. Ve zaten Türkiye'de yargı sistemi artık tamamen partizan bir hale geldiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi durumunda HDP'nin kapatılabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Bunun üstünden tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer ki HDP kapatıldığında İYİ Parti bu konuda tepki göstermezse, Cumhur İttifakı'nı eleştirmezse, HDP seçmeninin sadece Cumhur İttifakı'na değil aynı zamanda Millet İttifakı'na da küseceğini ve belki bu nedenden ötürü sandıktan uzak duracağını veya sandığa gidip oy kullansa da en azından Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefete destek vermeyeceğini hesaplıyor olabilir. Bu gerçekten üstünde düşünülmesi ve muhalefetin bir şekilde bertaraf etmesi gereken bir ihtimal. Muhalefet derken tabii Millet İttifakı'nı kastediyorum. Fakat tabii HDP'nin kapatılması durumunda Kürt siyasi hareketi zaten parti kapatmalara çok alışkın olduğu için hızlı bir şekilde başka bir parti yerine kurulacaktır ve bu partinin de önümüzdeki seçime girebileceğini düşünüyorum. Zaten bu gelişmeden bağımsız olarak HDP'yi bu hükümet, yani tabii ki Anayasa Mahkemesi kararıyla olacak ama Erdoğan yönetimi iktidardayken böyle bir kapatma kararı alınırsa Kürt seçmenlerin tepki olarak açıkçası sandığa gitmeme seçeneği olmakla birlikte daha büyük oranda Millet İttifakı'na destek verebileceği ihtimalini de düşünmemiz gerekiyor. Nitekim Kürt seçmenlerin ne kadar pragmatik sayıklarla oy kullanabildiğini biz 2019 yerel seçimlerinde özellikle büyük şehirlerde görmüştük. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması bence Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından son derece riskli bir hamle ve ters tepme ihtimali biraz önce söylediğim Kürt seçmenlerin sandıktan uzak durma ihtimaline göre bence daha olası. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktadan sonra dördüncü hamle olarak seçim sistemini değiştirmeye çalışabilir. Nitekim aslında bir seneyi aşkın bir süredir, hatta belki daha uzun bir süredir AKP'nin bir seçim sistemini kendi lehine olacak şekilde değiştirmek istediğini biliyoruz. Fakat şu ana kadar parlamentoda yeterli desteği bulamamıştı. Nitekim yaklaşık bir senedir AKP ile MHP arasında seçim sistemi değişikliği konusunda ciddi müzakereler yürüyor. Fakat AKP kendi lehine olacak bir sistemi MHP'ye kabul ettiremedi. Çünkü AKP ülke genelinde ciddi bir oy potansiyeline sahip olan bir parti olarak açıkçası kendisine avantaj sağlayacak bir dar bölge seçim sistemine geçmek isteyecektir. Ve o bölgelerin içinde ekseriyetle AKP birinci parti olacağı için daraltılmış bölgede olsa, dar bölgede olsa o seçimlerden büyük avantajla çıkacaktır. Fakat da bir Milliyetçi Hareket Partisi AKP'nin tam aksi olarak her ne kadar yaklaşık %10'luk bir oy potansiyeline sahip olsa da o oy ülke geneline yayıldığı için, belli bölgelerde MHP'nin hiçbir varlığı olmadığı için ama diğer bölgelerde de birinci parti çıkamadığı için dar veya daraltılmış bölge formülleri MHP'nin çıkarına uymuyor. Dolayısıyla bu konuda yapılan müzakereler çok uzadı ve zaten bugün bile seçim sisteminde bir değişiklik yapılsa bu ancak bir sene sonra yürürlüğe girebilecek. Dolayısıyla erken seçim yapılması durumunda zaten bu seçim sistemiyle gideceğiz. Birkaç hafta önce AKP ile MHP'nin en azından belli maddelerde uzlaştığına dair haberler çıkmıştı. Gündeme gelen işte parlamento barajının %7'ye mesela düşürülmesi açıkçası muhalefeti çok vurmayacaktır. Hatta belki muhalefetin çıkarına bile olabilir. Son kertede seçim sistemi değiştirilerek daraltılmış bölge sistemine geçilse bile açıkçası Millet İttifakı bölünmediği sürece iktidar hiç beklemediği yerlerde dezavantajlı duruma da düşebilir. Dolayısıyla seçim sistemini değiştirerek iktidarda kalma ihtimali Erdoğan açısından bence zayıf. Nitekim seçim sisteminin değişmesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii kendisini zayıf göstermemek için Cumhurbaşkanı seçilme oy oranını %50'nin altına getirmeye çok istekli değil ya da buna şu ana kadar rağbet etmedi. Zaten yapılan anketlerde artık birçok muhalefet bloğunun aday gösterebileceği bazı isimlerin oy oranının Erdoğan'ın da üstünde olduğu görülüyor. Dolayısıyla mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde baraj yani seçilme oranı %50'den 40'a düşürüldüğünde bu otomatikman Erdoğan'ın kazanacağını göstermez. Bu belki bir sene ya da 6 ay öncesine kadar olası bir seçenekti. Fakat artık şu noktada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ve Meral Akşener'in üçünün de şu an oy oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının daha üstünde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla seçim sisteminde yapılacak değişikliğin de ben etkisinin çok büyük olacağını düşünmüyorum. Nitekim biz 1980'li yıllarda oy oranı düşen iktidardaki ANAP'ın böylesine bir seçim değişikliğine gittiğine tanık olmuştuk. 1987'de bir dönem belki iktidarın devam ettirmesine yol açtı bu hamle. Ama daha sonraki seçimlerde Anavatan Partisi seçimleri kaybetti ve zaten gelinen noktada ANAP bir tabela partisine döndü. Benzer bir gelişme Adalet ve Kalkınma Partisi için de önümüzdeki 10 ya da 15 senelik periyotta gerçekleşebilir. Bunun sonrasında yani bütün bu hamlelere ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi tabanında safları sıklaştırmaya çalışabilir. Yani eğer oy oranını arttıramıyorsa en azından sahip olduğu oyu kaybetmeme yoluna gidebilir. Bunun için zaten bir süredir Sayın Erdoğan muhafazakarlara kendi iktidarının devam etmesinin neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve açıkçası bu nedenden ötürü mütemadiyen İslamcı hareketin özellikle sağ kanadını yani kendi partisinin sağ kanadını hatta partisinin dışındaki daha muhafazakar grupları tatmin edecek şekilde bazı çıkışlar yapıyor. Hatta bazı politika değişikliklerine imza atıyor. Mesela birkaç ay önce Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması hem de muhafazakar kadın gruplarının tepki göstermesine rağmen Ayasofya'nın ibadete açılması ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse muhafazakar seçmenlerin kazanımlarını kaybedecekleri söylemi aslında hep bu politikanın bir yansıması. Fakat tabii bu çizgi şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pek ekstra oy getirmedi. Belki oy kaybını yavaşlattı. Fakat bu hamlelerin hiçbirisinin iktidar tabanında bile ciddi bir heyecan yaratmadığını görüyoruz. Nitekim Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları çok ufak bir artış yakaladı. Ve o etki de zaten sadece bir iki ay sürdü. Seçmenlerin açıkçası temel kaygıları daha çok iktisadi durgunluk ve yaklaşan ekonomik kriz. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanı da tabii son 20 senede çok değişti. Artık AKP tabanı çok daha şehirli ve tabii AKP tabanı da bu nedenden ötürü dönüşüyor. Bu hamlelerin hiçbirisi bence şu an ki genç nüfusa, genç seçmenlere de hitap etmiyor. Dolayısıyla bu hamleler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarındaki düşüşü belki yavaşlatabilir. Fakat Erdoğan'a ve AKP'ye seçim kazandırtmaz. Zaten bu nedenden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi bir panik halinde olduğunu görüyoruz. Yine benzer şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politikada çeşitli krizler yaratarak suni veya belli temeli olan milliyetçi ve muhafazakar seçmenleri yanına çekmeye çalışabilir. İşte birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi sınır dışı etmekle tehdit etmesi biraz buna bir örnekti. Yine önümüzdeki dönemde Suriye'ye yapılabilecek olası bir askeri harekatın ülkede milliyetçi bir dalga yaratarak tekrardan Cumhur İttifakı'nın oyunu artırma ihtimali var. Fakat şu ana kadar zaten biz Suriye'ye birkaç defa ciddi askeri operasyonlar yapıldığına tanık olduk. Hatta bir tanesi 2019 yerel seçimlerinden biraz önce gerçekleşmişti. Fakat bu harekatların hiçbirisinde Cumhur İttifakı oy oranını uzun süreye yayılan bir şekilde arttıramadı. Yani biraz önce muhafazakarlara verilen tavizler konusunda söylediğim gibi ancak çok az bir puan artışı oluyor ve bu da sadece bunun etkisi de sadece 1-2 ay sürüyor. Dolayısıyla bu tarz hamleler üstünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini arttırması bence çok olası değil. Ancak seçimlerden hemen önce yapabileceği bir operasyon belki minimal düzeyde de olsa oylarını arttıracaktır. Fakat bu iktidarın özellikle son dönemde yaşadığı kan kaybını çok fazla değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ben aslında geçen hafta seçim kaybetmesi ya da seçim kaybedeceğini anlaması durumunda Erdoğan'ın başka ülkelerdeki otoriter liderlerin yaptığı gibi daha otoriterleşme seçeneğinin çok olası olmadığını anlatmıştım. Tabii ki Türkiye şu anda seçimli otoriter bir rejime sahip. Dolayısıyla seçimler serbest ve adil koşullarda gerçekleşmiyor. Ve nitekim muhalefete yönelik sistematik bir baskı var. Bu baskıları Erdoğan bir miktar daha arttırmayı düşünebilir. Yani işte üniversiteleri, sivil toplumu, basını daha da büyük bir baskı altına koyabilir. Siyasetçilere şiddete varan saldırıların gerçekleştirilmesine yönelik bir ortam yaratabilir. Nitekim son dönemde Türkiye'de bir siyasi şiddetin zaten arttığına tanık olmuştuk. Çeşitli muhalif siyasetçiler saldırıya uğradı. Fakat atılan bu hamleler, çünkü zaten bir noktaya kadar yapılıyor, iktidarın oy kaybını engelleyemiyor. Mesela örnek vermek gerekirse HDP'li belediye başkanları, siyasetçiler, milletvekilleri, hatta eş başkanları ya da eski eş başkanlar uzun süredir aslında hapiste. Fakat buna rağmen HDP'nin oy oranında bir düşüş yaşanmıyor ya da bu hamleler AKP'nin oy oranını çok arttırmıyor. Bu noktadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti'ye yönelik böylesine bir sertleşme açıkçası o partilerin tabanında daha da büyük bir tepki yaratacaktır. Sonuçta kutuplaşma sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy getiren bir durum değil. Muhalefetin tabanı da çok güçlü ve kararlı ve bu iktidarı değiştirmek istiyor. Dolayısıyla iktidarın muhalefet karşısında biraz daha sertleşmesinin ben muhalefet tabanını zayıflatacağını düşünmüyorum. Nitekim böyle bir noktada Erdoğan'ın daha da artık otoriterleşmesi hem iç hem dış dinamikler nedeniyle, bunu geçen hafta anlatmaya çalışmıştım, bence zor. Benzer nedenlerden ötürü Erdoğan'ın seçimde hile yapması da çok düşük bir ihtimal. Çünkü hile yapılması düşünüldüğü kadar kolay değildir seçimlerde ve çok kolay bir şekilde ortaya çıkarılabilir. Özellikle de muhalefetin sandık örgütleri güçlüyse, ki bu konuda Millet İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz üzere belli adımlar attı. Seçimlerde hile yapıldığının ortaya çıkması durumunda otoriter rejim karşısında ciddi bir protesto dalgası yükselebilir. Biz nitekim başka otoriter rejimlerde bu tarz örneklerle karşılaştık. İşte Belarus'ta Lukashenko karşıtı onun yaptığı seçim hilesine karşı protestolar bir seneyi aşkın bir süredir devam ediyor. Peru'da 2000 yılında Fujimori benzer şekilde seçimleri çalmaya çalıştı ve onun ortaya çıkması sonucunda ortaya çıkan tetiklenen protestolar onun iktidarını bitirdi. Yine aynı sene, yani 2000 yılında Milosevic iktidarı da seçimlerde yaptığı bir hile sonrasında ortaya çıkan protesto eylemleri sonrasında bitti. Evo Morales biraz daha farklı bir örnektir ama Bolivya'da seçim sürecine müdahale ettiği ve oy sayımında karışıklık yaşandığı için onun meşruiyeti ağır darbe aldı ve daha sonra bir gerçekten bir darbeyle iktidarını kaybetmek durumunda kaldı. Dolayısıyla seçimlerde hile yapmak, seçimli otoriter rejimlerde bir iktidar için geri dönülemez ve son derece riskli bir hamle. Bütün bunları söyledikten sonra genel anlamda artık ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maliyeti olmayan bir hamlesinin kalmadığını düşündüğümü ilave etmek istiyorum. Yani herhangi bir partiye yöneldiğinde MHP'yi kaybetme riski var ve böyle bir durumda zaten başladığı noktaya geri dönecektir. Daha fazla otoriter bir çizgiye kayması durumunda zaten Türk ekonomisi istim üstünde olduğu için ciddi bir ekonomik kriz tetiklenebilir. Dış politikada uzun süredir Türkiye yalnızlaşmış bir ülke durumunda. O nedenle dış baskılar da böyle bir durumda artacaktır ve bütün bunların yaratacağı rejim krizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan altında kalabilir. Kaynak dağıtımı, yani özellikle kendi partisan tabanına yönelik yapabileceği kaynak dağıtımı Türkiye'de şu an yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle artık çok olası değil. Yani artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi koalisyonunu oluşturan grupların hepsini aynı anda tatmin etmesi mümkün değil. Ancak bir gruptan alıp diğerine verebilir. Ve Türkiye otoriterleştikçe Erdoğan kendi tabanından, kendi seçmen tabanından alıp kendisini destekleyen bürokratlara ve iş insanlarına kaynak aktarıyor. Tabii bunun seçimlerde Erdoğan'ın oyunu daha da düşüreceğinin altını çizmem gerekir. Erdoğan biraz önce söylediğim gibi daha muhafazakar bir çizgiye kayabilir. Ama tabii bu da riskli ve maliyetli bir pozisyon. Çünkü daha da sağa kaydığı durumda, çünkü zaten partisi çok muhafazakar bir çizgide, kendi partisinin nispeten daha ılımlı, daha şehre entegre olmuş kesimlerini kaybedebilir. Kısaca Cumhurbaşkanı Erdoğan satranç terimiyle, yani bir satranç tabiri kullanmam gerekirse, Zugzwang denen duruma düştü. Yani ne hamle yaparsa yapsın kaybediyor. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atabileceği olumlu, iyi, onun durumunu toparlayacak bir hamle kalmadı. Fakat tabii şu durumda da oy kaybetmeye devam ettiği için var olan yapı devam ederse de kaybedecek. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık yapabileceği tek şey daha düşük maliyetli bir hamle bulup onu yapmak. Yani daha düşük maliyetli hamleler aracılığıyla uzun vadede kendini güvence altına almaya çalışabilir. Bu hamlelerin hiçbirisi ona seçim kazandırmaya bence yeterli olmayacaktır. Ama belki seçim kaybı sonrasında onu güvenceye alacak bazı hamleler atabilir. Mesela başka bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine aday olup olmayacağı tartışması bence biraz bununla alakalı. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetten biraz anlıyorsa, müzakere ederek, yani bir şekilde muhalefet partileriyle müzakere ederek geri çekilmenin planlarını yapar, bunun yolunu arar. Ben bu ihtimali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda neler yapabileceğini başka bir programda tartışmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bugün ayrıntılı bir şekilde ona girmeyeceğim. Açıkçası önümüzdeki 2 senelik periyotta ben Türkiye'de otoriter rejimin dağılma sürecine gireceğini düşünüyorum. Bu tarz dönemlerde hızlı ve ani değişimler olur. Tabii yaşanabilecek olumlu gelişmelerden önce bazen olumsuz dinamikler de ortaya çıkabilir. Ve tabii otoriter rejimlerin dağılma sürecinin hem şiddetin arttığı hem istikrarsızlığın baş gösterdiği zaman dilimleri olur. Fakat önümüzdeki 1-1,5 senelik periyotta yaşanabilecek olumsuz olaylar kimseyi yanıltmasın. Bu otoriter rejim artık dağılma sürecine girmiştir. Nitekim ben diğer örnek vakalar, yani diğer başka otoriter rejimler ışığında Türkiye'ye baktığım zaman Türkiye'de otoriter rejimlerin çöküş sürecinde gerçekleşen bütün faktörlerin artık ortada olduğunu görüyorum. Siyasi istikrarsızlık, iktisadi kriz, elitler arası ayrılıklar, mütemadiyen patlayan yolsuzluk dosyaları, muhalefetin koordinasyonu ve birlikte hareket etmesi, hatta ortak adayı gündeme getirmesi ve tabii yerel yönetimlerin, özellikle kaynağı büyük yerel yönetimlerin iktidarın elinden çıkması, yani muhalefet tarafından kontrol edilmesi. Ben açıkçası Erdoğan'ın son dakikada şapkadan tavşan çıkararak iktidarda kalacağı korkusunu bir öğrenilmiş çaresizlik olarak görüyorum. Çünkü bu korku hala muhalefet çevrelerinde çok yaygın. Bugün anlatmaya çalıştığım gibi tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atabileceği bazı siyasi hamleler var. Fakat muhalefetin de buna karşı çeşitli alabileceği önlemler var. Dolayısıyla Erdoğan çok güçlü safsatası yerine, çünkü kendisi güçlü değil, o muhalefetin onun atacağı hamlelere karşı hazırlıklı olması ve bu hamleleri yapıldığı an bertaraf etmek için müdahalelerde bulunması gerekiyor. Seçim tarihi geldiğinde eğer Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayıysa o seçimi kaybedecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimi kaybettikten sonra da tıpış tıpış iktidardan gidecek. Herkese iyi pazarlar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek...
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.